Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı. AB grubu adaylar için Genel Yetenek Genel Kültür. Yayınlayan Karacan Yayınları. Coğrafya Murat Köksal. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 26. kaset Ay Yüzü. Sayfa 778. Meyve suyu, konserve ve salça sanayi. Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Son yıllarda konserve sanayide önemli gelişmeler nedeniyle ihracatımızdaki payı artmıştır. 2. Tütün ve ispirtolu içkiler endüstrisi. Türkiye'de üretilen tütünün 1/3'ü ülke içinde tüketilirken 2/3'ü ihraç edilmektedir. Önceleri devlet tekelinde olan sigara üretimi 1986'dan itibaren serbest bırakılmıştır. Samsun, Tokat, Adana, İzmir, İstanbul, Malatya'da tekele ait sigara fabrikaları, Bitlis'te ise özel sektöre ait sigara fabrikaları bulunur. Daha sonra Bitlis'teki kapatılarak Torbalı'da yeni fabrikalar kurulmuştur. Ayrıca yabancı sigara ithalatı da önemli boyutlara varmıştır. Türkiye'de içki yapımının ham maddesi arpa, çavdar, üzüm, anason, mısır ve patates üretimi fazladır. Yüksek alkollü içkiler sadece tekel tarafından üretilmektedir. Bira ve şarap üretiminde ise özel sektör kuruluşlarının payı fazladır. 3. Dokuma, deri ve giyim endüstrisi. Türkiye'de çalıştırdığı işçi sayısı ve iş yeri bakımından dokuma, deri ve giyim sanayi ilk sırada yer almaktadır. Pamuklu dokumacılık. Dokumacılık sanayinin en gelişmiş koludur. Bu sanayi kolundaki üretim iç tüketimi karşıladığı gibi dışarıya ihracat da yapılmaktadır. Pamuklu dokuma üreten büyük fabrikalar İstanbul, Adana, Antalya, Tarsus, İzmir, Nazilli, Aydın, Manisa, Kayseri, Karaman, Konya Ereğlisi, Malatya, Erzincan ve Adıyaman'dadır. İstanbul, Bursa, Gemlik ve Adana'da sentetik iplik üreten fabrikalar vardır. Yünlü dokumacılık. Pamuklu dokuma kadar gelişmemiştir. Daha çok iç pazara yönelik üretim yapılmaktadır. Yünlü dokuma fabrikaları Hereke, Bursa, İzmir, Uşak ve Kayseri'dedir. İpekli dokumacılık. Gemlik, Bursa ve İstanbul'da gelişmiştir. Deri ve kösele işleme. Özellikle 1970'lerden sonra gelişme göstermiştir. Başta İstanbul olmak üzere Bolu, Gerede ve İzmir'de gelişmiştir. Türkiye'nin deri ürünlerinin 1/4'ünden fazlası ihraç edilmektedir. Hazır giyim. Son yıllarda büyük gelişme göstermiştir. Tekstil ürünleri ihracatının yarısını konfeksiyon ürünleri oluşturmaktadır. Konfeksiyon işletmelerinin %80'i İstanbul ve çevresindedir. Bursa, İzmir, Ankara ve Adana'da da çok sayıda işletme vardır. Halıcılık, dokumacılığın en önemli kollarındandır. Hem el dokuma hem de makine üretimi halılar yapılmaktadır. Kula, Uşak, Gördes, Isparta, Bünyan, Konya, Sivas, Kayseri, Hereke, Ladik halıcılığın geliştiği merkezlerdir. 4. Maden sanayi. Maden işleme, metalurji. Metallerin cevherden ayrılması artırılarak kullanılabilir hale getirilmesiyle uğraşır. Zonguldak, Karabük ve Ereğli'de ve İskenderun'da demir çelik sanayi gelişmiştir. Ergani, Samsun, Murgul'da bakır sanayi, Seydişehir'de alüminyum, Keban'da kurşun ve çinko, Antalya ve Elazığ'da ferrokrom sanayi gelişmiştir. 5. Makine sanayi. Makine sanayinin temelini otomotiv sanayi oluşturur. Başlangıçta otomobil üretimi büyük ölçüde montaja dayalıydı. 1970'lerden sonra yerli otomobil sanayi gelişmeye başladı. İlk yerli üretim olan Anadolu'nun yanı sıra Renault ve Murat otomobillerinin seri üretimine geçildi. Günümüzde otomotiv sanayinin en önemli kolu olan otomobil üretimi iç tüketimi karşıladığı gibi ihracata da yönelmiştir. Otomotiv sanayinin en çok geliştiği yerler Bursa, İstanbul, Ankara, İzmit, Eskişehir, Aksaray, Gaziantep, İzmir'dir. Tarım araçları yapımı İstanbul, Adapazarı, Ankara, İzmir, Adana ve Eskişehir'de gelişmiştir. Beyaz eşya ve elektronik sanayi İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Gaziantep'te gelişmiştir. Gemi yapımı ve bakımı ise İstanbul ve İzmit'te gelişmiştir. 6. Kimya sanayi. Kimya sanayinin kurulup gelişmesi yakın zamanda olmuştur. Batman, İzmir, Ala, Mersin, Ataş, İzmit, İpraş, Kırıkkale, Orta Anadolu. Kurulan petrol rafineleri gereksinmemiz olan petrolü işlemeye yeterlidir. Ancak ham maddesinin büyük bölümü dışarıdan sağlanmaktadır. Bandırma, İzmit, Kütahya, Konya ve İskenderun'da gübre fabrikaları vardır. Otolastiği İzmit'te, yapay deri ve plastik eşya İstanbul'da gelişmiştir. Deterjan sanayi İstanbul, İzmir, Ankara'da gelişmiştir. 7. Orman ürünleri sanayi. Orman bakımından zengin yörelerde gelişmiştir. Orman ürünlerinin en önemlisi kağıt sanayidir. SEKA'ya bağlı başlıca fabrikalar Aksu, Giresun, İzmit, Çaycuma, Zonguldak, Balıkesir, Dalaman, Muğla, Afyon, Mersin, Taşköprü, Kastamonu ve Bolu'dadır. Bu fabrikalar dışında özel sektöre ait 46 tane fabrika daha vardır. Kentleşme ile birlikte mobilya üretiminde artmıştır. Mobilya sanayi genellikle küçük işletmeler halindedir. Mobilya üretimi daha çok İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay gibi büyük kentlerde yoğunlaşmıştır. Ham madde temininin kolay olması nedeniyle kereste, lif, yonga, parke gibi ağaç ürünlerinin elde edildiği fabrikalar ormanlık bölge civarında kurulmuştur. 8. Çimento, cam ve seramik sanayi. Çimento sanayi, ham maddesinin bol olmasından dolayı gelişmiş bir endüstri koludur. Hemen bütün bölgelerimize yaygındır. Ege bölgesi başta gelir. 1970'lerden itibaren başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çimento ihracatı yapılmaktadır. Cam sanayi daha çok İstanbul, Gebze arasında toplanmıştır. Paşabahçe, İstanbul, Çayırova, Gebze, Sinop, Mersin ve Trakya cam fabrikaları üretimin önemli bir kısmını karşılar. İhracat yapılır. Seramik sanayi Kütahya, İstanbul, Çan, Çanakkale, Bozüyük, Söğüt, Bilecik ve Yarımca'da, Kocaeli seramik fabrikaları vardır. İhracat yapılır. Türkiye'de endüstrinin dağılışı. Türkiye'de sanayi tesislerinin dağılışı düzenli değildir. Marmara bölgesi endüstri faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölgedir. Özellikle İstanbul-İzmit arası gelişmiş ülkelerdeki endüstrileşmiş yöre kavramına uyan tek yerdir. Bunun dışında İzmir, Eskişehir, Zonguldak, Ankara, İskenderun, Mersin, Gaziantep, Konya çevresi sanayinin geliştiği yerlerdir. Sanayinin en geri olduğu bölgelerimiz Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerimizdir. Türkiye'de ulaşım. Ulaşım insanların, malların, haberlerin bir yerden başka bir yere ulaşmasını sağlayan işlerin ve araçların tümünü kaplar. Bir ülkenin ekonomik gelişme seviyesi ile ulaşım düzeni arasında sıkı bir ilişki vardır. Türkiye ulaşım yolları üzerinde elverişli bir konuma sahiptir. Avrupa ülkelerini Orta Doğu'ya bağlayan karayolları Türkiye'den geçmektedir. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e bağlantıları kıyılarımızdan ve boğazlarımızdan sağlanabilmektedir. Türkiye'nin konumunun ulaştırmada sağladığı üstünlüklere karşılık olumsuz bazı koşullara da sahiptir. Bunların en önemlileri, çoğu doğu-batı yönlü uzanan yüksek sıradağlar, derin ve geçit vermeyen vadiler, iç bölgelerde sert ve karlı kışlar. Sermaye azlığıdır. Karayolu ulaşımı. Türkiye'de en çok kullanılan ulaşım şeklidir. 1950'lerden itibaren büyük karayolları yapımına başlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü kurulur. Yolcu taşımacılığında karayollarının payı %95, yük taşımacılığında %70'i aşmıştır. Karayolları taşımacılığının diğer ulaşım biçimlerinden daha çok gelişmesinde en önemli etken, karayolu ile Türkiye'nin her yerine ulaşılabilmesidir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 18 bin kilometre olan karayollarının uzunluğu 1992 yılında 60 bin kilometreyi bulmuştur. Türkiye'de karayolu nitelik ve uzunluğu yetersizdir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bu durum daha iyi görülmektedir. Demir yolları ulaşımı. İlk demir yolumuz 1866'da işletmeye açılan İzmir-Aydın hattıdır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar yabancı şirketler tarafından 4000 kilometre civarında demir yolu inşa edildi. Cumhuriyet'ten sonra demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi için devlet demir yolları kuruldu. 1950'lerde demir yolu uzunluğumuz 2 katına çıkmıştı. 1950'lerden sonra karayolu taşımacılığının önem kazanması ile demir yolu taşımacılığı ikinci plana düştü ve eski gelişme hızını yitirdi. Demir yollarında lignit, taş kömürü, demir gibi madenlerle şeker pancarı ve diğer tarım ürünlerinin taşınmasında demir yolları önemli rol oynar. Demir yollarımız doğu-batı yönlü uzanır ve ovaları izler. Yer şekilleri en çok demir yolu yapımında kendini hissettirir. Bu engellerin aşılması çok yüksek maliyet ve teknik gerektirmektedir. Deniz yolu ulaşımı. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazların bulunması deniz ulaşımının gelişmesi için önemli bir avantajdır. Cumhuriyet'ten önce deniz taşımacılığına önem verilmemiştir. Limanlarımızda yabancı ülkelerde serbest ticaret yapmakla yük ve yolcu taşımaktaydılar. Cumhuriyet'ten sonra limanlarımızda yük ve yolcu taşıma hakkı kabotaj Türk gemilerine verildi. Bu tarihten itibaren denizlerimizle gemi sayısı hızla artmıştır. Başlıca limanlarımız. Gemilerin fırtınalı havalarda barındığı, diğer zamanlarda yük ve yolcu alıp indirdiği yerler liman denir. Bir limanın işlekliği gerisindeki alanın art bölge, hinterland genişliğine bağlıdır. Bol ve çeşitli ürünlere sahip, ulaşımın kolay olduğu geniş bir art bölgeye sahip limanları çabuk gelişir, canlı bir ticaret merkezi olur. Örneğin İzmir limanı böyledir. İyi bir liman, gemilerin giriş ve çıkışlarının kolay olduğu, tesislerinin yeterli olduğu, dalgadan korunmuş yerlerdir. Limanlar ya doğaldır ya da insanlar tarafından dalga kıranlarla korunaklı hale getirilirler. Karadeniz Bölgesi Limanları. Trabzon, Doğu Karadeniz'in başlıca limanıdır. İran transit taşımacılığı ile gelişmiş, dalga kıran yapımı ve limanın yeniden düzenlenmesiyle iş hacmi gelişmiştir. Samsun, Orta Karadeniz'in en önemli limanıdır. Zonguldak ve Ereğli ise birer kömür limanıdır. Marmara Bölgesi Limanları. İstanbul, en işlek ve büyük limanımızdır. Karadeniz kıyısındaki ülkelerle Akdeniz çevresindeki ülkeler arasındaki en önemli geçit yerinde olması İstanbul Limanı'nın gelişmesini sağlamıştır. İstanbul aynı zamanda en büyük ithalat limanımızdır. Marmara bölgesinin diğer limanları İzmit, Bandırma, Gemlik ve Tekirdağ'dır. Ege Bölgesi Limanları. İzmir, geniş art bölgesi ve modern tesisleri eskiden beri Ege'nin en önemli limanıdır. İzmir Limanı daha çok ihracat limanıdır. Ege bölgesinin diğer limanları Kuşadası, Bodrum, Edremit ve Ayvalık'tır. Akdeniz Bölgesi Limanları. Mersin, en hızlı gelişen limanlarımızdandır. Güney kıyılarımızın en canlı limanıdır. Akdeniz bölgesinin Diğer limanları İskenderun ve Antalya'dır. Hava ulaşımı. Türkiye çok engebeli bir ülke olduğu için karayolu ulaşımı çoğu yerde çok zor ve zahmetli olmaktadır. Bu nedenle hava yolu ulaşımı gittikçe önem kazanmaktadır. 1933 yılında Türk Hava Yolları kurulmuştur. 1960'lardan itibaren modern uçakların alınması ve havalimanlarının arttırılmasıyla hava yolu taşıma kapasitesi arttırılmıştır. Başlıca havalimanlarımız. Atatürk İstanbul. Havalimanı en büyük ve en geniş havalimanımızdır. İkinci sırayı Esenboğa Ankara Havalimanı alır. Son yıllarda büyük gelişme gösteren Antalya Limanı daha çok turistik ulaştırmada önem kazanmıştır. Adnan Menderes İzmir. İç ve dış hatları yoğun olan limanlarımızdandır. Dalaman Muğla. Dış turizme yönelik taşımacılık önem kazanmıştır. Önemli havalimanlarımızdan biri de Adana'dır. Sadece iç hat seferleri yapan limanlarımız ise Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Van, Malatya, Gaziantep, Bursa, Samsun, Sivas, Kayseri, Elazığ, Kars, Erzincan ve Şanlıurfa'dadır. Türkiye'de ticaret. Ticaret, kar amacıyla her türlü mal ve hizmet alım satımını kapsayan bir ekonomik faaliyettir. Ticaret, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. İç ticaret. Ülke içinde mal ve hizmetlerin yer değiştirmesidir. 1950'lerden itibaren karayolu taşımacılığının gelişmesiyle önem kazanmıştır. En önemli ticaret merkezimiz İstanbul'dur. Bunu İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep izler. Ayrıca Kayseri, Erzurum, Samsun, Trabzon, Eskişehir, Antalya, Isparta, Zonguldak, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş'ta çevresine göre ticaretin geliştiği yerlerdir. Dış ticaret, ülkemiz ile başka ülkeler arasındaki ticarete denir. Mal ve hizmetlerin yurt dışına satılmasına ihracat, yurt dışından alınmasına da ithalat denir. Tabloda da görüldüğü gibi Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Dış ticaretimizin açık vermesinde nüfusun ve iç tüketimin hızla artması, dış satımımızda tarım ürünlerinin önemli yer tutması etkili olmuştur. İhracatımızda tarım ürünlerinin payı hızla azalmış, endüstri ürünlerinin payı artmıştır. İhracatımızdaki sanayi mallarımız başta dokuma ve tekstil ürünleri olmak üzere çeşitli makineler, cam ve seramik, çimento, gıda ve sigara sanayinin ürünleri gelir. İhracatımızda yer alan tarım ürünlerinin başında pamuk, tütün, fındık, kuru incir ve üzüm, nohut, kırmızı mercimek, turunçginler, zeytin, sebzeler gelir. Canlı hayvan ve hayvan ürünleri de ihraç edilir. Madenlerden krom, bor mineralleri, civa, manganez, bakır da ihraç edilir. İthalatımızda en büyük payı makine ve ulaştırma araçları ham maddeleri oluşturmaktadır. İkinci grubu yatırım malları, üçüncü grubu da tüketim malları oluşturmaktadır. En çok alışveriş yaptığımız ülke Almanya'dır. İkinci sırayı ABD alır. Avrupa ülkeleriyle de ticaretimiz önemlidir. İngiltere, İtalya, Fransa gibi. Japonya, İsviçre ile de ticaretimiz gelişmiştir. İslam ülkelerinin dış ticaretimizdeki payı değişmekle birlikte önemlidir. İhracatımızın %20-30'u İslam ülkelerine yapılmaktadır. Son yıllarda Türk Cumhuriyetleri'yle olan ticaretimizde gelişmeler olmaktadır. Türkiye'de turizm. İnsanların gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek, eğitim, spor yapmak amacıyla bulundukları yerden bir süre için başka yerlere gitmesine turizm denir. Türkiye denizi, kumu ve güneşini deniz turizmi için ideal bir ortama sahiptir. Uzun kıyıları, sayısız plajları, Denize girme mevsiminin uzunluğuyla Ege ve Akdeniz kıyıları başta gelir. Turizmimizin bel kemiğini deniz turizmi oluşturur. Türkiye yayla turizmi bakımından da büyük bir potansiyele sahiptir. Doğu Karadeniz yayla turizminde başta gelmektedir. Türkiye termal turizm için gerekli çok sayıda kaplıca, içme ve maden suyu kaynağına sahiptir. Bu sıcak su kaynakları birçok hastalığın tedavisinde iyi gelmektedir. Bursa kaplıcaları, Salihli'deki sart ve çamur hamamı, Çeşme'deki şifne, İzmir'deki balçova, Denizli'de pamukkale, Ankara'da haymana, Diyarbakır'da çermik, İstanbul'da yalova, Sivas kaplıcaları en ünlüleridir. Türkiye'de çeşitli kış turizm merkezleri de oluşmaktadır. Uludağ, Bursa, Kartalkaya, Bolu, Elmadağ, Ankara, Erciyes, Ankara, Ilgaz, Kastamonu, Sarıkamış, Kars ve Palandöken, Erzurum. Başlıca kayak merkezleridir. Türkiye'de dağcılık ve dağ turizmi potansiyeli de yüksektir. Türkiye'de önemli doğal turistik değerlerden biri de mağaralardır. Bu mağaraların yarısı Antalya yöresinde bulunmaktadır. Türkiye'de son yıllarda gelişen turizm dallarından biri de yat turizmidir. Alanya, Antalya, Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme'de yat turizmine yönelik tesisler kurulmuştur. Türkiye, turizmin gelişmesinde etkili tarihi eserler bakımından da oldukça zengindir. Çeşitli müzeler, camiler, antik kentler, saraylar koruma altına alınmıştır. Tüm bu olumlu koşullara karşılık, Türk turizmini olumsuz yönde etkileyen koşullar da vardır. Bunların başında, altyapı tesislerinin yetersizliği, ulaşım ve konaklama tesislerinin eksikliği, halkımızın turizm konusunda bilinçsiz olması, yeterince tanıtım ve propagandanın yapılmaması, kalifiye eleman yetersizliği, doğal ve tarihi güzelliklerin korunamaması gelir. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi ülkemize gelen turist sayısı ve geliri 1980'den itibaren çok hızlı bir artış göstermiştir. Ancak ülkemiz çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğu halde diğer Akdeniz ülkelerine göre bir hayli geridedir. İspanya turist sayısı 35 milyon, turizm gelirleri 16,7 milyar dolar. İtalya turist sayısı 26,2, turizm gelirleri 12,3 milyar dolar. Yunanistan turist sayısı 7,6 milyon, turizm gelirleri 2,4 milyar dolar. Türkiye turist sayısı 3,6 milyon, turizm gelirleri 2,4 milyar dolar. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri. Turizm günümüze gittikçe önem kazanmaktadır. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde turizm geliri sanayi gelirlerini aşmaktadır. Bu ülkeler dış ticaret açıklarını turizm gelirlerini kapatmaktadırlar. Türkiye'de turizm gelişmesi birçok sanayi kolunda gelişmesini sağlamıştır. Başta ulaştırma ve tüketim malları üreten sanayi kolları olmak üzere hizmetler sektöründe de önemli gelişmelere yol açmıştır. Konu ile ilgili tarama testi 1. 1. Türkiye tarımında ekstansif kaba tarım yöntemin yaygın olduğunu aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlar? A. Tarım ürünleri ihracatı fazladır. B. Yıllık ürün rekortesi süreklilik göstermemektedir. C. Sebze tarımı güney ve batı bölgelerimizde ağırlık kazanmıştır. D. Şeker pancarı üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktayız. E. Fındık ve incir üretiminde dünyada birinci sırada bulunmaktayız. Yanıt B. 2. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde benzer tarım ürünlerinin yetişmesini belirleyen temel etkenlerden biridir? A. Aynı yarım küre olması. B. Yükseltinin aynı olması. C. Toprak çeşidinin aynı olması. D. Sıcaklık ve yağış rejiminin benzer olması. E. Enlemin aynı olması. Yanıt D. 3. Tarımsal üretim kutuplara doğru gidildikçe sona erer. Bu sınıra tarımın kutup sınırı denir. Sınırın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi en önemli etkendir? A. Kış sıcaklıklarının çok düşük olması. B. Yıllık sıcaklık ortalamasının yeterli olmaması. C. Yağışların az olması. D. Yazların kısa sürmesi. E. Yağışların kar şeklinde olması. Yanıt B. 4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türkiye tarım koşulları için geçerli bir yargı değildir? A. Tarımda çalışanların oranı diğer sektörlerden fazladır. B. Ekili dikili alanların oranı yükselmiştir. C. Tarımda çeşitlenme Cumhuriyet döneminden sonra gerçekleşmiştir. D. Tarım sektörü en verimli durumuna getirilmiştir. E. Makineleşme tarımın gelişmesinde etkili olmuştur. Yanıt D. 5. Cumhuriyetten sonra Türk tarımı ürettiği ürünler açısından çeşitlenmiştir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu çeşitlemenin temel nedenidir? A. Ekim alanlarının genişletilmesi. B. Erozyonun önlenmesi. C. Gübre kullanma alışkanlığının sağlanması. D. Tarımın makineleşmesi. E. Sulama olanaklarının artırılması. Yanıt E. 6. Bir tarım ürününün yetiştirilmesinde aşağıdakilerden hangisi temel faktördür? A. Sıcaklık. B. Nemlilik. C. Basınç. D. Güneşlenme. E. Gündüz süresi. Yanıt A. 7. 1. Ülkede tahıl verimi yüksektir. 2. Ülkede kişi başına tahıl tüketimi azdır. 3. Ülkede kişi başına düşen tahıl tüketimi fazladır. Yukarıdaki ülkeler için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A. 1. Ülke gelişmiştir. B. 2. Ülke gelişmiştir. C. 1. Ülkede ekstansif tarım yapılır. D. 3. Ülke diğer iki ülkeye göre geri kalmıştır. E. 2. Ülkede intensif tarım yapılır. Yanıt C. Okuyucunun notu. A ve B şıkkında aynı ifade kullanılmıştır. Okuyucunun notu bitti. 8. Nadas uygulamasının İç Anadolu bölgesinde çok görülmesi ile aşağıdakilerden hangisinin yakın ilgisi vardır? A. Kapalı havzaların çokluğu. B. Yeraltı sularının yetersizliği. C. Yıllık yağış miktarının az olması. D. Kış yağışlarının kar olarak düşmesi. E. Yükseltisinin 1000 metre civarında olması. Yanıt C. 9. 1. Tahıl üretiminin yıllara göre farklılık göstermesi. 2. Hayvanların dağılışını doğal bitki örtüsünün belirlemesi. 3. Yıllık ortalama yağış ile nüfus dağılışının benzerlik göstermesi. Yukarıdakilerin görüldüğü bir ülke için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur? A. Yaşam büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır. B. Tarımda intensif ekim metodu uygulanmaktadır. C. Hayvancılık gelişmiş yöntemlerle yapılmaktadır. D. Nüfusun dağılışı endüstri kuruluşlarına bağlıdır. E. Tarımda makineleşme büyük çapta gerçekleşmiştir.
Yanıt A. 10. Türkiye'de tarım alanlarında sulamanın artması aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasına etkili değildir? A. Nadasa ayrılan alanların azalması. B. Ürünün hasat süresinin kısalması. C. Gübreleme olanaklarının artması. D. Sebze ve meyve üretiminin artması. E. Verimin artması. Yanıt C. 11. Bölgeler arasında tarım ürünlerinin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Yağış miktarı. B. Yağış rejimi. C. Sıcaklık farkı. D. Toprak yapısı. E. Ekilebilir toprak alanı. Yanıt E. 12. Makinalı tarımın Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşmamasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A. Yer şekillerinin engebeli olması. B. Tarım topraklarının küçük parçalı olması. C. Ürün çeşidinin az olması. D. Makine fiyatlarının yüksek olması. E. Kırsal kesimde iş gücünün bol ve ucuz olması. Yanıt D. 13. Buğday filizlenme döneminde bol yağış, olgunlaşma döneminde de sıcak ve kurak bir hava ister. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde buğday yetişemez? A. İç Anadolu. B. Güneydoğu Anadolu. C. Güney Marmara. D. Doğu Karadeniz. E. İç Batı Anadolu. Yanıt D. 14. En soğuk ay ortalaması 0 derece. En sıcak ay ortalaması 30 derece. Yıllık yağış miktarı 500 milimetre. Sıcaklık ve yağış özellikleri yukarıdaki gibi olan bir yöremizde yetişen başlıca ürünler hangi seçenekte bir araya getirilmiştir? A. Üzüm, mercimek, buğday. B. Mısır, fındık, çay. C. Buğday, mısır, ayçiçeği. D. Tütün, turunçgil, çay. E. Tütün, üzüm, turunçgil. Yanıt A. 15. Türkiye'de doğal tarım koşulları içinde hangi tarım ürünü en fazla yer kaplar? A. Mercimek. B. Pirinç. C. Zeytin. D. Buğday. E. Mısır. Yanıt D. 16. Ekim alanı 1000 hektar. 1981 yılında 580, 1985 yılında 567, 1993 yılında 550. Üretim. 1981 yılında 1200, 1985 yılında 1900, 1993 yılında 2500. Yukarıda Türkiye'de mısır bitkisinin 1981-1993 yılları arasındaki ekim alanı ve üretim miktarları verilmiştir. Tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A. Son yıllarda mısır üretiminde artışlar sağlanmıştır. B. Mısır verimi 1993 yılında en yüksektir. C. Üretim miktarı ekim alanına paralel bir artış göstermiştir. D. Mısır üretimi yıllara göre düzenli olarak artmıştır. E. Ekim alanı sürekli daralmıştır. Yanıt C. 17. Mısır ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A. Nem ihtiyacı fazla olan bir üründür. B. En çok Karadeniz bölgesinde üretilir. C. Yaz kuraklığına gereksinimi yoktur. D. Sulama yapıldığı takdirde diğer bölgelerde de yetiştirilir. E. Ticari değeri yüksektir. Yanıt E. 18. Kıyı bölgelerimizde geliri düşük olduğu için ekimi yapılmadığı halde iç bölgelerimizde gelirinin fazlalığı nedeniyle Tercih edilen tarımsal ürün aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeker pancarı, B. Tahıl, C. Elma, D. Üzüm, E. Baklagiller. Yanıt A. 19. soru şekilli. 20. Sanayi bitkilerine ayrılan ekim alanları daha az olmasına karşın ekonomiye katkısı daha fazladır. Aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisi iç tarım bölgelerinde yetiştirilemez? A. Haşhaş, B. Susam, C. Şeker pancarı, D. Üzüm, E. Zeytin. Yanıt E. 21. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Akdeniz bölgesinde yetiştirilirken Karadeniz bölgesinde yetiştirilemez? A. Pamuk, B. Soya fasulyesi, C. Pirinç, D. Mısır, E. Şeker pancarı. Yanıt A. 22. Aşağıdaki kentlerin hangisinde tütün tarımı yapılmamaktadır? A. Adıyaman, B. Malatya, C. Bitlis, D. Kars, E. Muş. Yanıt D. 23. Türkiye'de turunçgil yetiştirmeye en elverişli toprak aşağıdakilerden hangisidir? A. Laterit, B. Podzol, C. Çernozyom, D. Kahverengi orman, E. Terra rossa. Yanıt E. 24. Elmanın yetişme alanının geniş olması aşağıdakilerden hangisine daha çok bağlıdır? A. İhracatının yapılabilmesine, B. Sulama olanaklarının sağlanmış olmasına, C. Tüketiminin çok olmasına, D. Soğuğa dayanıklı olmasına, E. Yoğun iş gücü istememesine. Yanıt D. 25. Aşağıdaki tarım ürünü çiftlerinden hangisi sadece bir bölgede yetişir? A. Mısır fındık, B. Çay muz, C. Buğday şeker pancarı, D. Ayçiçeği zeytin, E. Tütün turunçgiller. Yanıt B. 26. Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisidir. En çok 600-700 metre yükseltiye kadar olan yamaçlarda yetişebilir. Kışın dondan etkilenir. Yukarıda özellikleri verilen bitki aşağıdakilerden hangisidir? A. Tütün, B. Susam, C. Yer fıstığı, D. Pamuk, E. Zeytin. Yanıt E. 27. Aşağıdaki ürün ikilemelerinden hangisi Marmara bölgesinde iklim çeşitliliğinin kanıtlayıcısıdır? A. Keten mısır, B. Fındık mısır, C. Ayçiçeği fındık, D. Zeytin ayçiçeği, E. Zeytin fındık. Yanıt E. 28. Türkiye'de tarım alanlarının ancak %3'ünde sebze üretimi yapılmasına karşın sebze tarımının ekonomiye katkısının önemli olması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. Sebze çeşitliliğinin fazlalığıyla, B. İntensif tarım metotlarının uygulanmasıyla, C. Sebze ekilen toprakların daha verimli olmasıyla, D. İç tüketiminin az olmasıyla, E. Uygun iklim koşullarında üretilmesiyle. Yanıt B. 29. Uluslararası ticarette önemli bir paya sahip tarım ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir? A. Üzüm, B. Pamuk, C. Haşhaş, D. İncir, E. Çay. Yanıt D. 30. Aşağıda eşleştirilen ürünlerden hangi ikisi sırasıyla Akdeniz ve karasal iklim tipinin tanıtıcı ürünlerindendir? A. Turunçgiller pamuk, B. Çay pirinç, C. Kauçuk kakao. D. Zeytin, buğday. E. Şeker pancarı, yer fıstığı. Yanıt D. 31. Türkiye'nin %97'si erozyon olayı ile karşı karşıyadır. Bu hızlı bir erozyonla 2040 yılında Türkiye tamamen çölleşecektir. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşturduğu sonuçlardan biri değildir? A. Tarım ürünlerinde üretimin azalması. B. Tarım yapılabilen arazilerin azalması. C. Meraların daraltılması. D. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin azalması. E. Verimli toprakların ülke sınırı dışına taşınması. Yanıt A. 32. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesini olumsuz yönde etkiler? A. Yem üretiminin artırılması. B. Süt, kuzu ve süt dana kesimlerinin artırılması. C. Düşük faizli kredi olanaklarının sağlanması. D. Modern yöntemlerin uygulanması. E. Yerli ırkların ıslah edilmesi. Yanıt B. 33. Türkiye dünyada sayısal açıdan fazla hayvan besleyen bir ülkedir. Ancak büyükbaş hayvancılık Erzurum, Kars yöresinde daha etkindir. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır? A. Yer şeklinin engebeli olması. B. Yükseltisinin fazla olması. C. Tarımsal nüfusun fazla olması. D. Yem sanayinin gelişmesi. E. Yaz yağışlarının olması. Yanıt E. 34. Yılda 40 milyon kilogram bal üretimiyle dünyada önemli bir yeri olan arıcılığımızın verimi düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? A. Çiçek çeşidinin azlığı. B. Yaz kuraklığının görülmesi. C. Kolonilerdeki kovanlar. Arı sayısının az oluşu. D. Geleneksel kara kovan usulünün kullanılması. E. Arıcılığa önem verilmemesi. Yanıt D. 35. Türkiye'de ormanların dağılışı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Yer şekillerine. B. Sıcaklığa. C. Yağışa. D. Yükseltiye. E. Yüz ölçüme. Yanıt C. 36. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesinde koyun yetiştiriciliğinin önem kazanmasının nedenlerinden biridir? A. Yüksek düzlüklerin geniş yer tutmasının. B. Bozkırların yaygın bitki örtüsünü oluşturmasının. C. Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olmasının. D. Tahıl tarımının yaygın olmasının. E. Erozyonun etkili olması. Yanıt B. 37. Türkiye'de kümes hayvancılığının modern bir şekilde ve en çok yapıldığı bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? A. İç Anadolu bölgesi. B. Doğu Anadolu bölgesi. C. Marmara bölgesi. D. Akdeniz bölgesi. E. Karadeniz bölgesi. Yanıt C. 38. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin özelliklerinden biridir? A. Doğal kaynaklarca zengin olması. B. Çeşitli tarım ürünleri üretebilmesi. C. Dış satımda ağırlığın endüstri ürünlerinde olması. D. Enerji tüketiminin az olması. E. İş gücü fazlalığının olması. Yanıt C. 39. 1. Eğitimde kalitenin yükselmesi. 2. Dış ticaretinde açık vermesi. 3. Ortalama ömrün uzun olması. 4. Enerji tüketiminin fazla olması. 5. bağımlı nüfusun azalması. Yukarıdakilerden hangisine bakarak bir ülke için ekonomik gelişmesini tamamlayamamıştır diyebiliriz? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt B. 40. 1. Tarımın milli gelir içindeki payının çok olması. 2. Tarım sektöründe çalışan nüfusun fazla olması. 3. Ürün çeşidinin fazla olması. 4. Tarım ürünleri ihracatının önemli olması. 5. İlk endüstri kuruluşlarının tarıma dayalı gelişme göstermesi. Yukarıdakilerden hangisi bir ülkenin tarım ülkesi olduğunu kanıtlayan bir gelişme değildir? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt C. 41. Türkiye'de ulusal gelir gün geçtikçe yükselirken kişi başına düşen ulusal gelirde aynı yükselme hızının görülmeyişinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Nüfus artış hızının yüksek olması. B. Artan ulusal gelirin yatırıma dönüşmesi. C. Gelirin lükse yatırılması. D. Tarımsal yatırımların önem kazanması. E. Para politikasının dengesiz oluşu. Yanıt A. 42. Aşağıda bazı madenlerimizde çıkarıldıkları yerler eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir? A. Jips ve kaya tuzu, Çankırı. B. Bakır, Murgul. C. Demir, Divriği. D. Civa, Sivas. E. Lületaşı, Eskişehir. Yanıt D. 43. Aşağıdaki madenlerden hangisi Doğu Anadolu bölgesinde çıkarılmamaktadır? A. Bakır, B. Krom, C. Demir, D. Kurşun ve Çinko, E. Bor mineralleri. Yanıt E. 44. Aşağıdaki yerlerden hangisinde demir çıkarılmamaktadır? A. Hekimhan, B. Divri, C. Küre, D. Torbalı, E. Edremit. Yanıt C. 26. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 788.